Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile birlikteyiz. Yine güzel bir İstanbul sohbeti bizi bekliyor. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün İstanbul, İstanbul için yazılan türküler, İstanbul'da çok sevilen türküler. Bunları konuşalım arzu ederseniz.
İnşallah.
Sabah saatlerine bir neşe katmaya çalışalım elimizden geldiğince. İstanbul deyince edebiyatta ilk akla gelenlerden olmasa da herhalde ilk 3-5 arasında yer alır türküler diye düşünüyorum.
Elbette, çünkü edebiyata bizzat halkın katkısıdır türküler. Yani şiirde bir entelektüel katkı vardır. İstanbul'u tasvir eden nesirlerde, romanlarda bir entelektüel katkı vardır ama burada halk irfanını görüyoruz. İstanbul kültürü dendiği zaman İstanbul yemekleri, İstanbul kıyafeti, İstanbul ağzı, bunların içinde İstanbul türküleri de var. Halk biliyorsunuz başına gelen hadiselerde çektiği sıkıntıları, elemleri, acıları veya sevinçleri, heyecanları, neşeleri türkülere dökerek veya manilere dökerek terennüm etmeyi sevmiş. Anadolu'nun her yerinde, hatta Türk mıntıkalarının her yerinde olduğu gibi İstanbul'da Anadolu'nun bir parçasıdır. Burada yaşayan halkın da terennüm ettiği melodilere biz türkü diyoruz. Türkü zaten Türklere mahsus bir müzik formu. Her ne kadar sonradan sanat müziğinde bir parçası olmuşsa bile Türkiye ait demek. Nasıl şarkı ait demekse bir form bu, müzik formu. Türkü de böyle. Onun için İstanbul türküleri de bu bakımdan eski İstanbul halkının hislerini, hissiyatını terennüm ettiği için bizim için değerli. Ama bizim için bir başka ehemmiyeti daha var. Bu türküler bundan 50, 100, 150, 200, 300 yıl önceki İstanbul hayatını da bize tanıtıyor. Yani orada ne yerler, ne içerler, ne giyerler, ne severler, ne sevmezler, semtlerin hususiyetleri nedir? Bu türkülerden öğrenmek mümkündür.
İstanbul'daki bu müzik hayatını ikiye ayırarak incelemek lazım herhalde. Bir tanesi işte biraz önce söylediğiniz halkın söylediği türküler, ama onlar yine Anadolu'da söylenen türkülerden farklı.
Biraz farklı, evet.
İstanbul'da aynı zamanda bir de saray müziği var. Biraz önce söylediğiniz o entelektüel yapının beslediği bir saray müziği, saray musikisi var. Bu müzik belki başka ülkelerle temaslardan da etkilenmiş. Ama İstanbul türkülerinin de Anadolu türkülerine çok benzemeyen farklı bir havası var. Yani onlara tam türkü demek doğru mudur? Ya da form olarak Türk sanat müziği içindeki türkü başlığı altında mı incelemek daha doğrudur bilemiyorum.
Evet, şimdi biz bir musiki mütehassısı olarak değil de bir kültür tarihçisi olarak konuşuyoruz. Anadolu musikisi Türklerin eski musikisinin bir devamıdır. Fakat suyun veya yolun farklı kollara ayrıldığı gibi aynı kaynaktan Anadolu'da da farklı kaynaklara, farklı yollara ayrılmış. Bunlardan bir tanesi Arap, Bizans musikisinden de tesir görerek ama aynısı olmayarak bir Türk sanat musikisi doğmuştur. Buna bir saray musikisi diyoruz. Bu daha ziyade entelektüel bestecilerin bestelerinden teşekkül eder. Çok çeşitli müzik formları vardır. Devrelere göre veya şahıslara göre ayrılır. Fakat Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında en yaygın müzik türü, en azından halkın da terennüm ettiği, aşina olduğu müzik türü olarak biz şarkıları biliyoruz. Şarkılar umumiyetle 4 mısralı bir kıta üzerine yazılmıştır. Çeşitli makamlar vardır. Şark makamları malum. Nihavend, Kürdil, Hicazkar, Hicazkar, Segah gibi. Bu makamlardan birine uyacak şekilde bir bestekar tarafından yazılmıştır. Bu şarkının güftesi, güfte Farsça söz demektir. Beste de Farsça melodisi demektir. Bir şair tarafından yazılmış olabileceği gibi anonim bir mani de olabilir. Bestekar tarafından da hissiyatın terennümü olabilir. Bu 4 mısralık kıtanın ilk ikisi umumiyetle doldurmadır ama son ikisi şarkıyı yakanın hakiki duygularını terennüm eder. Üçüncüsünde zaten melodi biraz lirikleşir ve ikinci ve dördüncü mısra tekrar edilir ve bu şekilde halk bunun bir de ilk melodisi vardır. Yani şarkının teması, musikisinin teması başında bir kısa melodi olarak çalınır. Şarkı çok tutulmuş, çok sevilmiş. Yani bir saray musikisinin mahsulü olmasına rağmen çok tutulmuş, çok sevilmiş. Bunlar peş peşe fasıl olarak geçilir. 3 tane başta, 3 tane sonda. Arada bir taksim, başında bir peşrev, sonunda bir saz eseri, longa, sirto, bu şekilde fasıl geçilir. Adet olmuştur eğlence yerlerinde, bu fasıllar dinlenir. Fasıllar biraz klasik musikiyi biraz halkın beğenisine uydurulmuş halidir, biraz daha hafifleştirilmiş halidir. Bir de halk musikisi var, halkın kendi içinden çıkan bir musiki var. Burada da bestekarlar var. Fakat bu bestekarlar saray musikisinde olduğu gibi entelektüel, okumuş, nota bilen kimseler değil. Hatta çoğu belki çalgı bile çalamamaktadır. Ama müzik kulağı vardır. Duyguları, hisleri çok inkişaf etmiştir. Ve bunlar hislerini, arzularını, elemlerini notaya döküp, nota bilmedikleri halde melodiye döküp söyleyebilmektedirler. Bir müzik parçası halinde söyleyebilmektedirler. İşte biz buna türkü diyoruz. Hı hı. Türkü ile şarkı arasında ne fark var? Şarkı biraz daha, dediğim gibi, entelektüel bir kitle tarafından bestelendiği için formu biraz daha ağır, daha tutarlı. Türkü ise biraz daha hafif, biraz daha halkın arasında yayılmış olan müzik beğenisini, müzik telakkisini aksettirir. Şarkı ise biraz tepeden inmecidir. Yani yukarıdakilerin müzik telakkisini bildirir. Bunun dışında çok bir fark yoktur. Bir de enstrümanlar bakımından fark vardır. Şarkının enstrümanları farklıdır. Türkünün enstrümanları farklıdır. Şarkıda klasik şark enstrümanları vardır. İşte kanun, ut, tambur, ney, davul veya def bulunur. Bunun dışında piyano, keman, violonsel gibi şeyler bugün bazı fasıl heyetlerinde gördüğümüz, sonradan renklendirmek için girmiştir. Esas klasik sazlar bunlardır. Türkü enstrümanları ise evvel emirde bağlama denilen sazdır.
İstanbul türkülerinde
de bu vardır. Ve ritim sazdır. Yani davuldur veya deftir veya dümbelektir. Bir de klarnet veya üflemeli bir çalgıdır.
Üç gruptan da birer.
Evet. Bunlar birbirine benzerler ama biraz farklıdır. Verdikleri, çıkardıkları ses itibariyle de farklıdır. Birbirleri arasında geçiş de vardır. Müziğin formuna göre bir halk türküsü enstrümanı bir şarkıda, bir şarkı enstrümanı da türküde kullanılabilir. İşi daha öteye götürelim. Bir sanat müziği parçası halk müziği enstrümanlarına çalabildiği gibi bir halk müziği parçası, yani türküde sanat müziği enstrümanlarıyla çalınabilir. Şimdi gelelim İstanbul türkülerine. İstanbul türküleri şarkıyla türkü arasında bir müzik formu. Her ne kadar ismi türkü ise de bunun türkü olmasının sebebi bunun anonim olmasıdır. Yani halk tarafından bestelenmiş olmasıdır. Hatta bazen belli bestekarlar tarafından bestelenen türkülerin dahi, mesela işte bazı Ermeni, Hacı Kirkor gibi, Andon gibi bazı Ermeni bestekarların bile türkü formunda şarkıları vardır. Yani bestekarı bellidir ama bu türküdür. Bilhassa Hüseyini makamı, Segah makamı Türkiye çok elverişli, Hicaz makamı olduğu için bunlar böyle besteleri de vardır. Mesela Gidelim Göksu'ya, Bir Alemi Ağabeyleyelim, bu şarkıdır. Ama aslında türküdür o. Türkü formundadır ama umumiyetle şarkı enstrümanlarıyla çalındığı için şarkı olarak mütalaa edilir. Yani şunu demek istiyorum. İstanbul türküleri dediğimiz zaman aynı zamanda İstanbul şarkılarını kastediyoruz. Fakat günümüzde İstanbul şarkısı deyince içinde İstanbul geçen her şey kastediliyor. İşte İstanbul'da bir garip Orhan Veli'nin bestesini de İstanbul şarkısı. Bunu kastetmiyorum. Burada kastettiğim işte İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider, hanımlara deste deste gül gider. Bu bir İstanbul türküsüdür. Bir dalda iki kiraz. Bu bir İstanbul türküsüdür. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Bu bir İstanbul türküsüdür. Yanıyor mu yeşil köşkün lambası? Bu bir İstanbul türküsüdür. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Bu bir İstanbul türküsüdür. Bunların bazılarının bestekarları bellidir. Hatta bazıları saray ağalarıdır. Ama bazılarının bestekarı belli değildir. Bazıları da anonim olduğu için çok zor tespit edilse bile veya şüpheli olsa bile halktan şahıslardır, esnaftan. Hatta hanımlardan bile böyle türkü besteleyenler vardır.
Nasıl yayılır bu türküler?
Şimdi şarkı umumiyetle bestekarın kendi iş dünyasının ve bir mesaisinin bir neticesidir. Yani şarkı bestekarı hissiyatını notalara döker bir beste meydana getirir. Türkü biraz daha bir hadise üzerinedir. Ciddi bir hadise. Benzer olmakla beraber yani büyük bir aşk, büyük bir felaket, aşkı elde edememe, kavuşamama gibi dramatik bir hadise türkü yakılmasına sebep olur. Umumiyetle türkünün kahramanlarından biri türküyü yaktığı gibi çok zaman türkünün mevzusuyla alakası olmayan üçüncü bir şahıs tarafından sanki o mevzunun içindeymiş gibi türkü yakıldığı da vakidir. Bu türküler önce türkünün bestekarı veya onun dikte ettirdiği bir kimse tarafından söylenir. Nerelerde söylenir? Eski evlerde biraz da kış akşamlarında eğlenceler tertip edilir. Daha önce bunlardan bahsetmiştik. Yüzük oyununun oynandığı, kestanelerin kızartıldığı bu kış eğlencelerinde bazı evlerde, bazı İstanbul evlerinde fasıl da yapılır. Yani evin eğer müziğe aşina olan bir ferdi varsa veya misafirler arasında bunlar fasıl geçerler. Müziğe birisi aşina ise elbette müziğe kulağı da vardır. Müzik hakkında merakı da vardır. Etrafta yakılmış, söylenmiş bir hadisenin müziğini orada söyler. Veya bizzat kendisi irticali olarak veya daha önce çalışmıştır ama ilk olarak o hadiseyi müziğe döker. Herkes o hadiseyi bildiği için alakayla bu türküyü dinlerler. Ve hatta bazen isim olmadığı için merak ederler. Acaba kim bu? Filancalar mı? Feşmekancalar mı diye. Bu bir halk eğlencesidir. Yani televizyonun, sinemanın olmadığı devirde. Bir halk eğlencesidir. Veya semai kahveleri vardır. Bu semai kahveleri erkeklerin devam ettiği, Ramazan ayında çok canlanan ama başka zamanlarda da faaliyette olan kahvelerdir. Burada yine saz, ama İstanbul'da saz dışında sanat müziği enstrümanları, mesela cümbüş, tambura benzer bir de cümbüş bulunmuştur. Halk enstrümanında bu var mesela. Neyin yerini klarnet almıştır. Bu var. Ekseri çingeneler müziğe çok istidatlı oldukları için millet olarak İstanbul'da da müzik hayatında çingenelerin ciddi bir rolü vardır. Hatta çok meşhur bestekarları mesela Tamburi Cemil Bey'in bile çingene asıllı olduğu söylenir. Onlar bu müzik fasıllarını icra ederler. Semai kahvelerindeki şair yine yaktığı bir türküyü semai kahvesinde söyler ve bu şekilde yayılır. Mesela bir misal, sana da yaptırayım Naciyem aman, fil dişi tarak, tarada zülüflerini bir yana bırak. Göğsü de çapraz düğmeli Naciyem aman, sen kime kandın, Yemen'e gidenleri dönmez mi sandın? Naciye diye bir kız, bir delikanlıyla nişanlı. Nişanlı 1905 demek ki bu türkünün yakılış tarihi.
Yemen'e gidiyor.
Yemen'e gidiyor 1905, Yemen askeri. Yemen'e gidenin gelmesi zaten çok nadir. Çünkü Yemen iklim olarak çok farklı, uzak, seyahat zahmetli ve de Yemen'deki çatışmalar gerilla harpleridir. İsyancılarla normal bir savaş gibi değildir. Ondan dolayı Yemen'e gidenlerin çoğu zaten yarısı yollarda malaryadan, sıtmadan ölmüşlerdir. Bir kısmı daha savaş mahalline ulaşmadan Tihame çölünde sıcağın şiddetiyle ölmüşlerdir. Geri kalanlar da o gerilla harplerine hiç alışmadıkları bir ortamda sulardan zehirlenerek ölmüşlerdir. Yemen büyük bir faciadır bizim yakın tarihimizde. Sosyal tarihimize de böyle aksetmiş Yemen askerleri olarak. Adamcağız gelmiyor. Epey bir zaman geçtikten sonra Naciye evleniyor. Uzun bir zaman sonra bu Yemen askeri dönüyor. Fakat tabii zaman geçti. Acaba Naciye ne alemde? Daha Naciye'nin ne alemde olduğunu görmeden bakıyor ki köprüde, Galata Köprüsü'nde Naciye evlenmiş. Bir de çocuğu var, küçük bebek. Yanında da kalfası da geçiyor. Onun üzerine anlıyor ki Naciye evlendi. Soruşturuyor ki evet, Naciye beklemiş. Yemen askerlerine çıkmayınca. Haber de gelmeyince. O zaman da kızları 5-10 sene bekletmek mümkün değil. Haber de gelmeyince Naciye'yi bir başkasına vermişler. Adamcağız artık almış sazı eline mi, yoksa saz bilmiyorsa sadece melodisini mi terennüm etti bilmiyorum. Bu türküyü yakmış. Acıklı bir türküdür. Vaka biraz hareketli çalınıyor şimdi.
Söyleniyor.
Ve neşeli bir parça gibi görünüyor ama
öyle bir aslında, tezat var türkülerde zaman.
Evet, bazı türküler öyledir. Yani parçaya baktığın zaman çok acıklıdır. Daha eğlenceli bir türkü var. Mesela nasıl yakıldığını anlatmak için anlatıyorum bunu. 1854 yılında biz Ruslarla harbe girdik. İngiliz, Fransız ve Sardunya, İtalya askerleri bize yardıma geldiler. İstanbul yabancı askerlerle doldu. O zamana kadar İstanbul'da hiç yabancı asker görülmemiş. Hiç ama. 400 senedir İstanbul'da görülen yegane askerler Osmanlı askerleri, görülen yegane yabancılar da elçilik heyetleridir. Bunlar birlikler halinde. Kendi kıyafetleri, o zaman İngiliz askerlerin kırmızı ceketleri, lacivert pantolonları var. İskoç askerleri var, etek giyiyorlar, ekos etek. İşte Fransız askerlerini malum.
Onları,
İtalyan asker, gibi. Tabii çok canlı bir şey. Sonradan asker kıyafetleri çok ciddi şey oldu, sıradan oldu. O tarihte öyle değildi. Bunlar tabii İstanbul'da Selimiye Kışlası'nda kalıyorlar. Üsküdar'a akşamları bir yerden bir yere intikal ederken askerler böyle elini kolunu sallayarak gitmezler. Bugün bile 4 tane asker nöbet değiştirirken bir intizam içinde gider. Rap rap rap, hatta boru çalarlar falan. Bunlar da bir yerden bir yere intikal ederken yanlarında bando var, bando çalıyor, onlarla gidiyorlar. Bunlardan bir tanesi İskoç askerleri. İskoç askerlerine İstanbullular çok şaşırıyorlar etek giydikleri için. Donsuz asker adını takmışlar. Don pantolon demektir. Yani biz şimdi don diye iç çamaşırına diyoruz, evet. Ama bu pantolon demektir. Yani pantolonsuz asker demektir. Vaka onlar kiltin altına don da giymezler. Ama İskoç askerleri, yani İskoçya'da zaten iç çamaşırı nerede? Bu çok eski dağlı kıyafetidir. Ama İstanbullular onlara bu ismi takmışlar. Donsuz asker deyince İskoç askerleri. Bunların çaldıkları bir marş var. Bu marş İstanbulluların diline pelesenk olmuş. Melodi olarak. Şimdi bu birader bir yerde kalsın. Osmanlı Devleti'nde son zamanlarında en rağbetli meslek. 1. Katiplik. 2. Zabitlik. 3. Doktorluk.
Devlet memurluğu
eskiden
ve...
Eskiden değil ama. Son zamanlarında.
Yani devlet memurluğu,
devlet memuru,
ve doktor.
Katip devlet memuru. 2. Zabit, subay. 3. Doktor. Şimdi katip malum okumuş... Entelektüel, Osmanlı cemiyetinde okumuş entelektüellere çok kıymet verilir. Güzel giyinen, güzel konuşan, işi de çok ağır olmayan insanlardır. Zabitler üniforma giyerler. Çirkinse bile adamı yakışıklı gösterir üniforma. Bir de kahramanlık malum sembolü. Doktorluk ise çok egzantrik. Her yere girer çıkar. Kaç göçün olduğu bir zamanda bir eve girebilen tek kişi vardır. O da doktor. Onun için hiç erkek görmeyen kızların doktora aşık olduğu çok vakidir. Nabzımı bırak a doktor. Kalbime bak diye türküsü bile var. Aman doktor canım da bakışı, bu da türkü.
Evet.
Derdime bir çare. Çaresiz dertlere düştüm doktor. Yani benim hastalığım sensin.
Evet.
Demek istiyor.
Benim
kız yapmış bunu.
Hastalığımın çaresi,
çaresi sensin.
Sensin.
Ondan sonra Üsküdar'da Ayşe Hanım isminde bir kız mahallesinde bir katibe aşık oluyor. Ali Rıza isminde bir katibe aşık oluyor. Katip her gün işe giderken gelirken Ayşe Hanım pencereden onu seyredermiş. Fakat bir problem var. Katip evlidir.
Oo.
Dolayısıyla Ayşe Hanım ya bir kuma üzerine gidecektir ya aşkını kalbine gömecektir. Ayşe Hanım kuma üstüne gitmeye razı olur ama babası onu katibe vermeye razı olmaz. Onun üzerine meşhur katip türküsü yakılır. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur, katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katip benim, ben katibin eline karışır. Katibime setre de pantol. Ne güzel yarı. Şimdi kolalı da gömlekti. Setre de pantol. Setre uzun ceketlere derler. Katip kıyafeti bu. Pantol ne güzel yaraşır. Çok uzundur bu. Üsküdar'a gider iken mendilim düştü, çarşafım uçuştu, mendilim düştü, Üsküdar'ın çapkınları peşime düştü. Katibimin elinde de kanarya kafesi, dar kalıba vurulmuş katibin fesi. Katibim evlenecekmiş, çokmuş hevesi. Uzundur bu türkü. Bu türküyü yakmış kız. Yani siz beni vermeseniz de katip beni seviyor, ben katibi seviyorum. Bu türkünün güftesini Ayşe Hanım yazmış.
Ama beste?
Beste işte o Donsuz Asker Marşı.
Meşhur.
Evet.
Herkesin
dilinde. O İskoçların dilinde olan. Bu yani neredeyse Türkiye'nin milli marşı gibidir. Dünyanın neresine gitseniz bu. İşte İstanbul türkülerinde ayrı bir lirizm, ayrı bir aristokrat hava, ayrı bir nezaket ve terbiye vardır. İstanbul türkülerinde argo kelime, açık saçık bir ima bulamazsınız. Hep çok mesafeli, çok terbiyeli aşklar. İnsanların bugün bile komiğine gidecek, gülecek kadar edepli bir hava, evet, vardır. Anadolu türkülerinden bu haliyle ayrılır. Bir de şive itibariyle tabii İstanbul'un kendine mahsus şivesiyle yazılmıştır.
Kısa bir ara verelim isterseniz. Ardından özellikle yaz mevsiminde mehtap varken söylenen türküleri ve kına geceleri biraz konuşalım. Tabii askere giderken de söylenen türküler var. Biraz onlardan bahsedelim. Kısacık bir aradan sonra buradayız.